Ayrım 11, sayfa 88. "Ne tuhaf," diye mırıldandı içinden. "Yabancılar Prens Adalarını görmek için dünyanın ta öbür ucundan geliyorlar ama biz bir fırsatını bulup şehir içindeki kendi adalarımızı gezemiyoruz," diye ayıflandı. Ve tam o sırada aklından bunları geçirirken köşkün kapısının yeniden açıldığını gördü. Hemen dürbüne yapıştı yeniden. Bakışlarını kapıya çevirdi. Nutku tutulur gibi oldu birkaç saniye. Dürbününün büyütücü objektifleri dünyalar güzeli bir kadını aksettiriyordu gözlerine. "Vay canına," diye mırıldandı. Bu Mahmut'un bahsettiği Isaac Kanti'nin karısı olmalıydı. Gerçekten de şahane bir kadındı. Sarı saçlarını at kuyruğu biçiminde toplamıştı. Vücudu son derece endamlı, yürüyüşü ahenkliydi. Sırtında eşofman, daha üstünde de sarı, kabarık, muhtemelen kas tüyünden bir anorak giymişti. Ayaklarında da tenis papuçları vardı. Nefesi tutulan Erol, kadının sabah turuna çıktığını düşündü. Herhalde vücudunun zindeliğini böyle muhafazaya çalışıyordu. Dürbünü cebine atıp asfalt yola doğru ilerledi. Kadının peşinde olduğunu anlamaması için araya biraz mesafe koymak zorundaydı. Peşine takıldı. Leonora başını çevirip geriye bakmıyordu. Emin ve zinde adımlarla yürüyüşüne devam etti. Erol ise bunca yıllık meslek hayatında bunun yaptığı en rahat ve en zevkli takip olduğuna hükmetti. Boş yolda izlediği kişiyi gözden kaçırma gibi bir olasılık yoktu. Ayrıca hiç bu kadar güzel bir kadını izlememişti. Hatta keyiflendi bile. En azından yardımcısı Mahmut'a kıyasla şanslı sayılırdı. 20 dakika kadar sonra uzaktan yaklaşan bir fayton gördü Erol. At soğuk havada burnundan, ağzından, ciğerlerindeki havayı çıkararak yaklaşıyordu. Arabacının takip ettiği kadının yanından geçerken saygıyla selam verdiğini gördü. Kadını tanıyor olmalıydı. Bu da gayet doğal diye düşündü. Böyle uzak ve tenha yerde yaz kış yaşayan müşteriler daimi müşterileri olmalıydı. Temposu hiç yavaşlamamıştı kadının. Hızlı, yürüyüşe alışık olmalıydı. Az sonra yolun devamını göremediği bir dönemece giriyordu güzel kadın. Başka bir yerde ve kalabalık bir ortamda olsa Erol telaşlanır ve gözden kaybetmemek için hızlanırdı. Ama burada böyle bir risk yoktu. Ajan kendinden emin, temposunu hafifletmeden ama güvenle kadının kısa bir süre gözden kaybolmasını aldırmadı. Nasıl olsa dönemeci kırılınca onu yeniden göreceğim diye düşündü. Ama Erol'u bir sürpriz bekliyordu. Hiç tahmin etmediği bir olay. Kadın nereden çıktığını göremediği boş bir fayton bulmuş ve içine atlamıştı bile. Afallayıp kaldı genç ajan. Bu hiç hesapta yoktu. Hızla uzaklaşmaya başlayan faytonu takip edemezdi. Allah kahretsin diye homurdandı içinden. Acaba kadın takip edildiğini anlamış mıydı? Ama bir kere olsun başını çevirip arkaya bakmadığına %100 emindi Erol. Kendisini görmüş olamazdı. Önce telaşlanır gibi oldu ajan. Sonra pek heyecanlanacak bir durum olmadığını kavradı. Kadın o giysiler içinde belli ki adadan dışarı çıkmayacaktı. Olsa olsa ya başka bir ada sakinlerine ya da çarşıya iniyordu. Başka gidilecek yer yoktu zaten. Aklından bunları geçirirken araba çoktan uzaklaşmıştı. Erol birden yanlarından az evvel geçen ve arabacısı kadınla selamlaşan faytonu hatırladı. Şayet fevkalade bir aksilik olmazsa arabaya boş dönecekti. Onu beklemeye karar verdi. Zaten yapacağı başka bir şey de yoktu. Az sonra tahmininde yanılmadığını gördü. Arkasından araba sesi duymaya başlamıştı. Fayton boş olarak dönüyordu. Arabacıya işaret edip içine atladı. Bir an arabacıyla gevzelik edip kadın hakkında sorular sormaya geçirdi aklından. Ama sonra bundan hemen vazgeçti. Adanın yabancısı olduğu her halinden belliydi. Belki arabacı kadınla ilk karşılaştığında hakkında sorular sorulduğunda kadına söyleyebilirdi. Hafta arası bir gün olarak çarşı meydanı oldukça tenhaydı. Erol önce çarşıya dalarak sarışın kadını aramaya başladı. Manavlara, kasaplara, postaneye, banka önlerine baktı. İskeledeki kitapçıya daldı. Hiçbir yerde rastlayamamıştı sarışık kadını. Çaresizlik içinde küçük alanda dolaşıp durdu. İçinden lanetler okumaya devam etti. Yoksa kadın adanın merkezine inmemiş miydi? Yavaş yavaş ümidini kesmeye başlıyordu. Tam onu kaybettiğine artık inanmaya başladığı sırada karşısında buldu. İskele meydanındaki ufak bir dükkandan çıkmış kendisine doğru yaklaşıyordu. Erol bir an afalladı. Ne yapacağını kestiremedi. İlgisiz görmek istercesine önce bakışlarını başka yöne çevirdi. Kadınla ilgilendiğini anlamasını istemiyordu. Ama ilk şaşkınlığı hayrete dönüştü. Çünkü sarışın kadın kendisine doğru yürüyordu. Durmak zorunda kaldı Erol. Kadının konuşmak saikiyle yaklaştığını anlamıştı. Bekledi. İnanılmaz derecede güzel olan gözleri hiddetle parlıyordu Leonora'nın. Ajan büyülenmiş gibi bakışlarını gözlerinden alamadı. Kadın tam karşısına gelip durdu. Düzgün ve ince kaşları çatıktı. Ama konuşmaya başladığımda ses tonunda işte yüzündeki sert ve haşin ifadeye uygun düşmediğini hissetti. "Neden beni takip ediyorsunuz?" diye sormuştu. Bu yumuşak ifadeden ürktü Erol. Maraza çıkarmak isteyen, gerçek, kızgın ve kararlı insanların önce böyle sakin bir tavırla yaklaştıklarını tecrübesiyle bilirdi. Alacağı cevaptan tatmin olmazsa olay birden vahim bir boyut kazanabilirdi. Erol hep anahtarı almaya çalıştı. "Yanılıyorsunuz hanımefendi," diye mırıldandı. "Benim sizi takip ettiğim falan yok. Yoksa beni başka biriyle mi karıştırdınız?" Bundan sonra kadının sesinin yükseleceğini sanmıştı. Ama aynı yumuşak ses tonuyla mırıldandı. "Yalan söylemeyin boşuna. Evimden çıktığımdan beri peşimdesiniz." Demek her şeyin farkındaydı sarışın Afet. Belki de Mahmut'la daha ağaçların altında köşkü izlerken görülmüşlerdi. Erol yine de inkardan başka çaresi olmadığını anlamıştı. "Bir hata yaptığınıza eminim," diyebildi. Kadının kaşları hala çatıktı. Ama bu takipten rahatsız olup terslemekten ziyade sanki merakını tatmin gibi bir hava içinde olduğunu da fark etmekte gecikmedi ajan. Sanki kadın onun kim olduğunu anlamaya çalışan bir havadaydı. "Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz," diye mırıldandı. Erol uğradığı bozgunu kabullenemiyor ve kararsızlık içinde kıvranıyordu. Ama kadının davranışlarından maraza çıkarmaya pek niyetli olmadığını da sezinlemişti. Aklına gelen ilk çareyi denemeye kalktı. Utanmış gibi gözlerini sarışın kadının yüzünden alıp önüne baktı. "Beni utandırdınız," diye kekeledi. "Haklısınız, sizi takip ediyordum. Yolda birden boş faytona rastlayıp binince sizi kaybettiğimi düşündüm. Belki burada bulurum diye arkanızdan geldim. Açıklayın öyleyse, niye peşimden geliyordunuz?" Erol şaşırmış bir gibi kadının yüzüne baktı tekrar. "Bunu anlayamadınız mı?" "Hayır, anlamadım. Çünkü hayatımda sizin kadar güzel bir kadın hiç görmedim." Erol kadının birden sarsıldığını hissetti. Sanki bu hiç beklemediği bir cevaptı. Yüzü renkten renge girdi. Güçlükle kendini tutuyormuş gibi kasıldı. "Saygısızlık ettiğinizin farkında mısınız?" Küçümseyerek ajana baktı. Sonra hırlar gibi mırıldandı. "Ben evli ve yaşça sizden büyük biriyim. Ama bu çok güzel bir kadın olmadığınız anlamına gelmiyor. Terbiyesiz," diye homurdandı Leonora. Geriye dönüp uzaklaşmak için birkaç adım attı. Erol arkasından "Rahatsız ettiysem özür dilerim," diye seslendi. Kötü bir niyetim yoktu. Kadının cevap vermeyeceğini ve arkasına bakmadan çekip gideceğini sanmıştı. Ama hiç de öyle olmadı. Biraz ilerleyen Leonora birden durdu, geri döndü. "Boşuna uğraşma. Seni o yolladı değil mi?" diye sordu. "Hadi itiraf et." Garip bir suçlamaydı bu. Kadın birinin adamı olduğunu sanıyordu kendisine. Ama kimin? Ne yazık ki bu konuda yeterli tahmin yürütme şansı yoktu ajanın. Yine duraklayıp şaşırmış gibi bakmakla yetindi. Leonora ise ajanın hayretini farklı yorumlamış, açığa çıktığının şaşkınlığını yaşıyor sanmıştı. Bu kez ısrarla Erol'un gözlerinin içine bakarak mırıldandı. Sana ne teklif etti? Bizi gözetlemedi mi? Nasıl olsa açığa çıkmıştı Erol. O an çılgınca tehlikeli bir oyuna kalkıştı. Hem de çok ani bir kararla. Ne kaybederim ki? Diye düşündü. Hafifçe başını salladı. Evet diye fısıldadı. Leonora'nın gözlerindeki ifade birden buz gibi soğuk bir hale büründü. Tahmin etmiştim diye söylendi. Ajan anlamsız bir şekilde omuzlarını silkti. Bir süre sessizce birbirlerini süzdüler. Sonra kadın birden gülümsedi. Okyanus mavisi gözleri ışıldadı. Bu iş için ne kadar para vaat etti sana? Miktar söylemem herhalde şart değil diye düşündü Erol. Yeterince tatminkar diye mırıldandı. Ne kadar? Çalıştığım gün başına ücret alacağım. Sen alacağın miktarı söyle. Çok temkinli olmalıydı Erol. Kadının ağzından laf alacağım derken her şeyi berbat da edebilirdi. Mukabil bir soruyla karşılık verdi. Neden soruyorsunuz? Kadının gözleri şimdi cin gibi ışıldamaya başlamıştı. Belli olmaz diye fısıldadı. Belki daha fazla kazanmanı sağlayabilirim. Anlayamadım. Nasıl yani? Leonora ajana küçümseyerek bakmaya başlamıştı. Onu tepeden tırnağa süzdü. Hiçbir özelliği görünmüyordu. Ona sıradan, basit ve beceriksiz biri gibi geldi. Her an sokakta karşılaşılacak alelade bir tip. Ufak tefek paralar karşılığında ayak işlerinde kullanılabilecek biri. Muhtemelen bir serseri ama biraz seçilmişi. Göze fazla batmayan, dikkat çekmeyen gariban takımından. Yüzünün temiz pak, tıraşlı olması önemli değildi. Yanılmıyorum diye düşündü Leonora. Sırtındaki mont ucuz cinsten. Bacağındaki pantolon da oldukça eskiydi. Para için her şeyi yapabilirdi bu adam. İki taraflı çalışmak ister misin diye sordu birden. Sana onun verdiğinden daha fazlasını ödeyebilirim. İşler kızışıyordu. Erol şaşırmış gibi kadına baktı. Hemen teklifi kabul etmesi kadının şüphesini çekebilirdi. Biraz ağırdan alması gerekiyordu. Şey diye kekeledi. Bu pek doğru bir şey olmaz. Neden? Sorun para kazanmak değil mi? Bu işe para kazanmak için kalkışmadın mı? Ben sana daha fazlasını vereceğim. Bir yandan itiraz ediyor, bir yandan da bu yeni teklifi kaçırmak istemiyormuş gibi davranması gerektiğini hesaplıyordu. Nihayet bilmem ki, diye fısıldadı. Bu iş bana biraz ters geliyor. İşverenime ihanet gibi. Boş versene sen. Önemli olan kazanmaktır. Senin başka ne gayen olabilir? Ne yapmamı istiyorsunuz benden? Leonora zafer kazanmış gibi gülümsedi. Ayaküstü konuşamayız. Önce bir yere oturalım. Nasıl isterseniz. Mevsim kış ve hava kapalı olduğu için deniz kenarındaki çayhanelerin çoğu boştu. Erol böyle bir yere gireceklerini sandı. Ama kadın onu sahil kenarındaki tahtabanklardan birine doğru götürdü. Konuşmalarını kimsenin duyamayacağı açık havayı tercih etmişti. Rüzgarla köpüren denizin dalgaları önlerindeki sahil şeridinin betonunda gürültüyle kırılıyordu. Banka oturdular. Kadın gayet rahat görünüyordu. Erol göz ucuyla onun uçuşan sarı saçlarına baktı. İçini bir ürperti aldı. Bu kadın hem zeki hem de tehlikeliydi. Ama bir noktada büyük bir hata yaptığının hala farkında değildi. Acaba onu bu kadar heyecanlandıran sorun nedir diye düşünmeye çalıştı. Leonora konuya tepeden inme girdi. Ona günlük raporlar mı vereceksin diye sordu birden. Evet hanımefendi. Sana her gün için ne ödeyecek? Erol ne diyeceklerini kestiremedi. Artık bir rakam söylemesi şarttı. 50 milyon. Masrafların dahil mi? Evet efendim. Ben 100 milyon ödeyeceğim. Onun verdiğine de itirazım yok. Vay canına diye düşündü Erol. Kadın bir kat fazlasını teklif ediyordu. Aynı anda Leonora da bu gariban teklifimi balıklama atlar diye geçirmişti aklından. Ama hala benden ne istediğinizi söylemediniz. Önce sen bana senden ne istediğini anlatacaksın. Tam ve doğru olarak, tamam mı? Anlaştık mı? En ufak bir noktaya atlamadan. Tamam diye başını salladı Erol. Bana sizi gözetleme görevi verdiler. Bütün bir gün. 24 saat. 24 saat mi? Yani geceleri de mi? Evet. Hiç uyumadan mı? Nasıl yapacaksın bunu? Ertesi gün mecalin kalmaz. Bir de yardımcım var dedi Erol. Geceleri nöbeti o kalacak. Bizi tanıyor mu? Tanıyor efendim. Zaten adada sizi tanımayan kimse yok. Adınızı verince hemen evinizi tarif ettiler. O size başka bilgi vermedi mi hakkımızda? Allah kahretsin diye homurdandı içine ajan. Acaba o diye kimi kastediyordu? Tabi aklına gelen ilk kişi dün o ziyareti yapan Rus'tu. Ama bundan kesin emin olamazdı. Hayır efendim. Bizden istediği gün boyu kimlerle temas ettiğiniz, nerelere gittiğiniz falan gibi şeylerdi işte. Leonora birkaç saniye sessiz kalarak düşündü. Sonra sordu. Bu bilgileri kendisine nasıl aktaracaktınız? Bizden her gün yazılı rapor istedi. Yazılı mı? Evet. Kadının kaşları yeniden çatılmıştı. Erol bir an pot kırıp kırmadığını düşündü. Ama o Türkçe bilmez ki. Evet, bilmiyor ama ben çatpat biraz İngilizce bilirim. Leonora yeniden ona küçümser gibi baktı. İngilizce biliyorsun öyle mi? Kadının aşağılayıcı konuşma tarzı sinirlerini bozuyordu. Ama aldırmadan devam etti Erol. Asıl Almancam iyidir. 7 sene Frankfurt'ta işçi olarak çalışmıştım. O arada biraz İngilizce de öğrenmiştim. Erol gerçekten de bu iki dilde de konuşuyordu. Leonora karşısındakinin doğru söyleyip söylemediğini anlamak için bu sefer Almanca konuştu. Öyleyse ona raporlarını Almanca yaz. Anladın mı beni? Nasıl istersiniz madam? Hayretle ajına baktı Leonora. Gerçekten de fasih ve net bir Almanca ile cevap vermişti kendisine. Tamam dedi. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. David Green elindeki çay fincanına gümüş sütlükten 2-3 damla süt koydu. Sonra her zamanki saygılı haliyle fincanı karşısındakini koltukta oturan Thomas Higgins'a uzattı. Konsolosluğu ziyarete gelen efsane konuğuna azami hürmet ve misafirliği göstermek zorunda hissediyordu kendini. Buradaki dar kadromuzla elimizden geleni yapmaya hazırız efendim diye mırıldandı. Horace çoktan işe başladı bile. Lakin olay hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yok. Acaba bizi biraz daha aydınlatabilir misiniz? Higgins çayından bir yudum alarak soluk mavi gözlerini genç katibe çevirdi. Kendisine olan hayranlığını bilmesine rağmen konuyu bu denli gizli tutmasının onu biraz tedirgin ettiğini sezinliyordu. Tok ve etkileyici sesiyle konuşmaya başladı. Kaldığı otelden çıkıp buraya gelirken böyle bir açıklama yapmak zorunda kalacağını biliyordu. David'i fazla hafife almamalıydı. Ona hayatının acı veren gerçeklerini hiç kuşkusuz aynen anlatamazdı. Ama beyninde tasarladığı olayı nakletmesine de hiçbir sakıncası yoktu. Nasıl olsa anlattıklarının ne ölçüde hakikatleri aksettirdiğini David asla öğrenemezdi. Hikaye 20 yıl evveline dayanıyor diye girdi söze. Olayın başladığı o yaz Berlin'de çok gizli bir vazifeyle bulunuyordum. O yaz çok sıcak geçiyordu. Fırsat bulanlar ailelerini göllere, dağlara, ormanlara göndermişlerdi. Doğu Alman gizli servisinde çalışan Hans Müller'in ne yazlık evi ne de tatil şansı vardı. O işine devam etti. Fakat bir aylık almıyordu ve alma umudu da yoktu. 50 yaşındaydı ve 5 sene sonra emekli olacağı için bir daha terfi etmesi de pek uzak bir olasılıktı. David Green dimdik koltuğunda oturup anlatılanları merakla dinlemeye başladı. Hans Müller'i görev gereği yakın takibe almıştım. Hans bir birahanesinin terasında kravatını gevşetmiş, ceketin iskemlesini arkasına asmış bira içmekteydi. Gelip geçenlerin kendisine baktıkları yoktu. Kışlık elbiselerini çıkarmış, yerine daha da biçimsiz olan yazlıklarını giymişti. Birasını içerken zaman zaman elini saçların arasından geçiriyor ve daha da karıştırıyordu.